Ayrımın Altı, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 133. O gün iftardan sonra Süleyman ona Ataullah Efendi'nin Allah'ın yanına gittiğini söyledi. Ardından Macar tecavüzüne hiç duraksamadan karşılık verişini böbürlene böbürlene anlattı. İbrahim de İstanbul'un onda bıraktığı hayranlığı, İstanbul muhafızı Piri Mehmet Paşa'nın gösterdiği yakınlığı ballandırarak dile getirip şehzadeye şükranlarını sundu. Gücü yettiğince melul melul efendisine bakıp yüzünü süzerek, "Yol boyunca hasretinizden yanıp tutuştum," dedi ağıt yakarcasına. "Teselliyi Kur'an-ı Kerim'de buldum. Allah iyiyi ve kötüyü insanın içinde ve dışında yaratıp seçimi ona bırakmış. Ama seçim bir gayeye yönelik. Bence bu gaye insanın kendi özünü yaratması. İnsan önce varlık oluyor, sonra varlığını özle süslüyor." Şehzade, "Hey İbrahim," diye araya girdi. "Sen din alimi olmuşsun." İbrahim boynunu büktü. "Şeyh danişment bana akıl gözüyle bakmamı öğretti," dedikten sonra kaldığı yerden devam etti. "Değersiz bir şey olmaktan, duyuş ve görüşlerimizle kurtulup Allah'ın halifesi olmayı, emaneti yüklenmeyi başarmışız. Bu bizim borcumuz ve borcumuzu ödemek için varlık emrimize verilmiş. İnsanı iyilik ve kötülük yeteneğiyle donatan, sonra onu kendi özünü bulmasında özgür bırakan Allah'a şükürler olsun." Süleyman sedire uzanıp başını gözdesinin dizine yasladı. "İnsan mahkum değil hakimdir," diye mırıldandı. "Kainata hakimiyetini fışkırdığı öze dönüş için kullanıyor." "Ey benim zihin açıcı gönül sultanım, şimdi anladım Mevlana'nın varlık dairesi bu olsa gerek. Allah'ın özünden fışkıran insan önce düşüyor. Ama düşerken edindiği bilgilerle, deneyimlerle ve kuşkusuz kendi çabasıyla yeniden özüne doğru yükselmeye başlıyor." Mansur'a sık sık acırdım. Şimdi daha çok acıyorum. "Yalnız Mansur'a değil, daha nicelerine acımalı. İstanbul'da yaşlı bir gazi ile tanıştım. Eskiden alimmiş ama artık şaşırmaya başlamış. Ali Osman'ın Türkleri iteleyip kakaladıklarından yakınıyor. Türkler Enderun'a alınmalıymış, padişah bey olmalıymış filan." Süleyman birdenbire toparlanarak omuzlarını dikti. "Bu ne densizlik," diye gürledi. "Bu ne haddini bilmezlik." "Gayem birilerini jurnallamak değildi aziz efendim. Yunus suresinde ulu yaradan Peygamber Efendimiz'e şöyle sitem ediyor. Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederlerdi. Böyle iken ya Muhammed, sen hepsi mümin olsunlar diye zorlayacak mısın? Şimdi siz kullarınızın hepsini iyi olsunlar diye zorlayacak mısınız?" Süleyman bu yorumla yatışır gibi olmuştu. "Biz Allah'ın emrine uyarak kafirlere iyilik ve yumuşak sözlerle konuşuyoruz. Ama fitne kazanı kaynatmak alemin nizamını bozar. Fitne en büyük günahtır," diyerek onu onayladı. "Sultanım, bunlarınki fitne değil, büyüklük içinde küçülmeyi hazmedemiyorlar, alışacaklar. Anadolu'daki kıyım onları sarsmış, sizin adaletinizle yüzleri güler. Maide suresini okurken sizi düşünüp içimi titrettim. İçinizden, dininden dönenlere Allah bedel olarak öyle bir millet gönderecektir ki, Allah onları, onlar Allah'ı sevecektir. İnananlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise yüce bir millet. Bu milletin insanları Allah yolunda savaşacaklar. Harfler arasında gül yüzünüz belirdi. Ulu Yaradan sizi müjdeliyor sanki. Siz o milletin ulu hünkârı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, şaşkın koyunların çobanısınız. Padişah bey olsun, Enderun'a Türkler de girsin diyenlere dedim ki, siz padişahımızdan iyisini mi bilirsiniz? Allah'ın melekleri insana secde ediyorlar da siz İslam'ın koruyucusuna neden secde etmiyor musunuz? Görmez misiniz? Halife dahi makamını padişahımıza verdi. Utanıp baş eğdiler. Sonra onlara dedim ki, Sultan Süleyman'ın tahtı Süleyman peygamberin tahtı olmayacak, göreceksiniz dedim. Süleyman olgun meyveye benzeyen başını hafifçe kaldırdı. Anlamadım dedi meraklı bir tavırla. İbrahim yüzüne rahip gülüşü giydirdi. Bağışlayınız sultanım ama anlayamazsınız. Bunu anlamak için büyük sevgi gerek. Siz kendinizi benim sizi sevdiğim gibi sevemezsiniz ki. Onlar da anlamadılar. Onlara dedim ki Melik Süleyman yersel ve göksel kudretin sahibiydi. Ama o insanlığın değil bir kavmin hükümdarıydı. Bu yüzden saptı ve Allah tahtının üstüne ceset koyup onu avare etti. Şehzadem ise yalnız Türklerin değil tüm insanlığın hükümdarı olacak. Bu yüzden Enderun'a Türkler, medreseye Hristiyan asıllılar giremiyor. Kavmine bakılmaksızın kim padişahımıza daha iyi hizmet ederse en yüksek makamlara o geliyor. Hizmet için yarışınız. Padişaha hizmet, Allah'a hizmet demektir. Şimdi anladınız mı Ali Osman'ın kerametini? Mahcup olup şimdi iyi anladık dediler. En iyisini padişahımız bilir. Allah Ali Osman'ı başımızdan eksik etmesin dediler. Süleyman İbrahim'in ellerini avuçlarının arasına alarak tekrar sedire uzandı. Yüreğine dolan sevgi ona mutlak bir güven duygusu aşılamıştı. Yavuz Sultan Selim Ramazan'ın 21. günü Şam'a vardı. Savanalarda dolaşan aslan misali kent yaşamına uyum sağlayamıyordu. Bu yüzden ordu yahta kalmayı yeğledi ve bir gün sahurdan az önce kurdu kuşu kıskandıran 3 atlı Şam'dan İstanbul'a dizgin saldı. Her biri birbirinin aynı birer ferman taşıyorlardı. Kim sağ kalırsa o verecekti Pir-i Mehmet Paşa'ya. Kimse bilmiyordu fermanın içeriğini, Hasan Can bile. Yeni Vezir-i Azam'ın İstanbul'dan Şam'a davet edildiği duyulursa, dönüş bir başka bahara kaldı diye karışıklık çıkabilirdi çünkü. 3 atlıdan ikisi İstanbul'a ulaştı. Pir-i Mehmet Paşa padişahın namesini okuyunca renk vermedi. Yalnız ikindiden az önce hiç alışılmamış bir vakitte evine döndü. 20 yaşındaki oğlu Mehmet'i yanı başına oturtup ona padişahın fermanını okudu. Sonra karısını kızlarını çağırtıp hepsiyle helalleşti. Hersekzade Ahmet Paşa'dan başka padişahımız hazretlerinin yatağında ölen veziri azamı yok. Ne olur ne olmaz belli değil diyordu. Dipnot: Yavuz'un ilk veziri azamı baba yadigarı Koca Mustafa Paşa'ydı. Cem Sultan'ın zehirlenmesinde aktif rol oynadığından 1511 yılında 2. Bayezid tarafından veziri azam yapılmıştı. Frank asıllı oldu ve hamam tellaklığından yetiştiği söylenir. 1512 yılında idam edilmiştir. Yavuz'un idam ettirdiği 2. veziri azam Arnavut asıllı Duka Ginoğlu Ahmet Paşa'dır. Jan adlı büyük dedesi bir dükalık kurmuştur. Soyadı Duka Gin'dir. Yavuz bu adamı bizzat hançerledikten sonra kapı oğlanlarına kafasını kestirmiştir. Diğer veziri azamı Hadım Sinan Paşa ise Ridaniye Savaşı sırasında Tomanbay tarafından padişah sanılarak öldürülmüştür. Osmanlı'da hadım edilmiş 2. veziri azam olup milliyeti belli değildir. Yunus Paşa'nın sonunu gördük. O da devşirmedir. Yatağında eceliyle ölen tek vezir-i azam olan Hersekzade Ahmet Paşa ise Hersek Dukası Stipan Kosariç'in oğludur. Fatih zamanında rehin olarak saraya alınmıştır. Paşa karkış demeden yol alıp Ocak ayı sonunda Şam'a ulaştı. Ağır kış koşullarına karşın 3 ay gibi kısa zamanda İstanbul'dan Şam'a varabildiği için padişahtan takdir beklerken tam tersi oldu. Selim kılıfından çıkardığı okla sert sert kafasına vurarak ''Paşa, paşa sen ne sanırsın? Sefere mi çıktın gezmeye mi?'' diye bağırarak onu azarladı. Sarığı bir yana savrulmuş, kafasındaki ceviz büyüklüğündeki şiş yüzünden o gece uyuyamamıştı. Şubat ayı ortalarında Şah İsmail'in elçileri Şam'a geldiler. Şah İsmail mektubunda saygılı ve itaatkâr sözcükler kullanıyor. Birçok belde ve tebaaya sahip oldun. Şimdi dünyanın İskenderisin. Sen memleketine git, ben memleketime gideyim. Aramızda Müslüman kanı dökmeyelim. Arzun ve amacın neyse onu yerine getiririm diyordu. Dipnot, bakınız İH Uzun Çarşılı Cilt 2 sayfa 296. Ama Selim Şah İsmail'i kışkırtmak için olmadık hakaretlerden sonra adamları zincire vurdurttu ve yedi kule zindanlarında hapsedilmek üzere İstanbul'a gönderdi. Kimseden yüksek ses çıkmıyordu ama yeni vezir-i azamın apar topar İstanbul'dan getirilişi ve Şah'ın adeta yalvarışlarını ileten elçilerin orlanması, orduda suratları astırmış, her zamankinden koyu bir sessizlik tüm ordugahı kaplamıştı. Selim Mart ayı başında Şam'dan Halep'e ulaştı. Yeniçeriler ağız birliği etmişlercesine yürüyüşü öylesine ağırdan almışlardı ki bir haftalık yol ancak 12 günde tüketilebildi. Selim bir ara bu serkeşleri Anadolu askerleriyle kuşatıp yok etmeyi aklından geçirdi. Ama bezginlik öylesine yaygındı ki buna cesaret edemedi. Gene de 2 ay dişlerini gıcırdata gıcırdata Halep'te oyalandı. Ama çaresiz olduğunu biliyordu. Sonunda hiddetini içine gömerek dönüş yolunu tuttu. İlk önemli konak Antep'ti. Oradan tüm valilere bildiri göndererek İranlılara ibrişim satılmasını yasakladı. Demir ve ibrişim boykotuna uymayanlara göz açtırılmamasını sık sık vurgulayarak yasak delenlere mallarına derhal el konulmasını ve kendilerinin de hapsedilmelerini emrediyordu. Daha sonra Vezir-i Azam Piri Paşa'yı bir orduyla Kuzey Irak'a göndererek Antep'ten ayrıldı. Menzil artık İstanbul'du. Menzil belli olunca Selim'e yol dayanabilir miydi? Nitekim 2 ay içinde Anadolu'nun inatçı dağlarını tek düze bozgırlarını aştı. İstanbul önüne geldiğinde payitahttan ayrılması üzerinden 780 gün geçmişti. Yatsı vaktine dek Üsküdar'da bekledikten sonra gecenin koyu karanlığında eriyerek boğazı geçti. Sessizce yeni saraya girdi. Ne karşılama töreni istiyordu ne alkış. Gizlere bürünüp has odasına çekildi. Sapsadeydi. İçinde gururdan çok yalnızlık taşıyarak uykuya teslim oldu. Ülkesinin büyüklüğünü neredeyse 3'e katlayan Fatih değil, kendisiyle baş başa kalmış yorgun bir adamdı o. Süleyman'ın da gözü uyku tutmuyordu. Günlerin değirmeninde öğütülen tedirginlikler, yaşam kaygısı gönlüne yeniden karanlıklar yağdırmıştı. Akşam Kazvinli hekimin yaptığı şurup sayesinde o gece nispeten rahat uyuyabildiyse de şafak sökümünden önce uyandı. Sabah fazladan 3 rekat namaz kılıp Rabbinden babasına merhamet, kendisine uzun ömür ve ikbal diledi. Sonra kapı halkını mehterana askerleri yanına katıp şehir dışına çıktı ve orada kurulan saye banda babasını beklemeye başladı. Bir yandan düşünüyordu. Hiçbir padişah sefer dönüşünde oğlunun ayağına gitmemişti. Oysa 3 gün önce gelen haberci padişahın 13 Ağustos günü Edirne'de olacağını bildirdiğinde dizleri titremişti. Ama onu yatıştırabilen gene sevgili İbrahim'iydi. Onun söylediklerine aklı yatmıştı. Padişah buluşma günü olarak Cuma'yı seçtiğine göre bunda bir hayır olmalıydı. Nitekim İbrahim haklı çıktı. Baba oğlunun kendisine doğru yürüdüğünü görünce atından indi ve Süleyman'ı belki de yaşamında ilk kez kucakladı. Hatta daha da ileri giderek atının arkasında yayan yürümesi yerine kendisiyle at başı kente girmesini emretti. Bir yandan da İzborniki basan Macarlara iyi bir ders verdiği için onu övüyordu. Bu sıcaklık sonra da devam etti ve Edirne'de geçen her gün Süleyman'ı gittikçe rahatlattı. Padişah oğlunun gelirine 500 bin akçe zam yapmış ve bunu bütün vezirlerin önünde ilan etmişti. Bir gün oğlunu yanına çağırdı, yalnızdılar ve tahtının üstünde özenle katlanmış bir bohça vardı. ''Bu dedi Memlük Sultanı'nın entarisi ve kaftanı. Daha çok senin gibi gence yakışır. Manisa'ya gittiğinde giy. 3 gün sırtından çıkarma ve hep babanı düşün.'' Sonra oğluna el öptürdü ve 2 gün içinde Manisa sancağına dönmek üzere yola çıkmasını emretti. Şehzade o denli sevinmişti ki babasının yanından doğruca İbrahim'e koştu. Akşamdan beri ağır ishal olduğu için yatağından çıkamayan gözdesiyle coşkusunu paylaşmak istiyordu çünkü. Yola çıkmalarından bir gün önce Kazvinli hekim Şah Muhammed İbrahim'i son kez muayene etti. Adamın yüzü sapsarıydı ve ürkülü hali vardı. Yardımcısını ilaç, İbrahim'in ketu dağısını da pirinç lapası getirmeleri bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra alelacele hastasının üstüne eğildi zor duyulur sesle. Şehzade babasının verdiği urbayı sakın giymesin diye fısıldadıktan sonra akrep sokmuş gibi sıçrayarak ta kapının önüne gidip orada dikildi. Pargalı'yı en yüksek makamlara yükseltecek yetenekleri işte bu soğukkanlılığı ve şimşekten hızlı çalışan zekasıydı. Ne o gün ne yolda Bursa'ya kadar Süleyman'a bu konuda tek laf etmedi. Ne var ki Bursa'daki ilk gecelerinin sabahında şehzade odasından çıkarken İbrahim'i kapının önünde kuut halinde buldu. Üstelik akşamdan biraz kireç yuttuğundan Pargalı'nın yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Bu manzara karşısında şaşıp kalan Süleyman'ın emri üzerine kapıdaki muhafızlar yarı baygın haldeki İbrahim'i içeri taşıyarak sedire uzattılar. Genç gözde efendisinin elini bırakmıyor, ara sıra aralayabildiği yaşlı gözlerle ona bakarak şahadet parmağını zorlukla dudaklarına yapıştırıp sus işareti yapıyordu. Bir şey anlayamayan şehzade, hekim çağırtmaya yeltenince cezbeye tutulmuş gibi titremeye başladı. Bir yandan başını sağa sola sallayıp duruyordu. Süleyman çaresizlikten ellerini iki yana açarak muhafızların dışarı çıkmalarını emretti. Sonra gözdesini doğrultmaya çalışarak ona yarım bardak su içirdi. Yavaş yavaş toparlanan İbrahim, "Kötü, kötü rüya, çok kötü" diye ırıldıyordu. Şehzade suya daldırdı elleriyle yüzünü ıslattı ve ona hafifçe birkaç tokat attı. Şimdi daha anlaşılır sesle, "İyiyim, iyiyim ama çok kötü rüya, kötü, çok kötü" diye aynı sözleri tekrarlıyordu. Sonra oturmaya çalıştı, şehzadenin ellerine sarılarak anlatmaya başladı. "Bir oda, büyük ama loş, ışığın geldiği yer belirsiz, ortada bir kazık, beni ona bağlamışlar, ağzım da bağlı. Tahtta siz, tahtın ziynetleri yolunmuş, yüzünüz soluk, üzgünsünüz. Bağırmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Birden hoca Nergis Ağa peydahlanıyor. Bir elinde kocaman bir tırpan, koltuğunun altında bohça. Dişleri sipsivri, vampir gibi. Bohçayı kucağınıza bırakıyor, sırıtıyor, ağzı salyalı. Kulakları eşeğinkilerden çok uzun, gözleri kırmızı. Bohçayı açıyorsunuz. Bir entari bir kaftan, çok süslü. Kıvranıyorum, elimden bir şey gelmiyor. Entariyi kaftanı giyiyorsunuz. Kaftanın rengi koyulaşıyor, birden simsiyah oluyor. O da üç kez kararıp üç kez aydınlanıyor. Nergis Ağa gitmiş, bağlarım çözük. Koşuyorum size, kaldırmak istiyorum. Omuzlarınızdan tutuyorum. Kaftan elimde kalıyor. İçinden patır patır kemikler dökülüyor. Hoca Nergis Ağa'nın kahkahasını duyuyorum. Giymeyin o kaftanı sultanım. Vallahi giymeyin, billahi giymeyin. Şehzadenin yüzü ham limona dönmüştü, o da titriyordu. Müneccimi çağıralım diye kekeledi ama İbrahim hemen ayağa fırlayıp diz çöktü. Yanaklarını şehzadenin papuçlarına dayayıp aman dedi, aman ne olur kimseye söylemeyin. Sonra aşağıdan bakış fırlatarak devam etti. Üç karanlık, üç aydınlık, üç gün demek. Padişah size kaftanı üç gün giy demedi mi? Şerri def etmek için bu kaftanı Hoca Nergis Ağa'ya giydirelim. Bakalım ne olacak? Elinde tırpan vardı. Demek ki size kötülüğü olacak. Üç gün. Müneccime üç gün sonra danışsak ne kaybederiz? Bu rüya bir işaret, işaret, işaret. Ve tekrar yere kapanıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Süleyman gözdesinin önceki rüyalarını düşündükçe ona hak veriyordu. Öğle üzeri Hoca Nergis Ağa'yı çağırtarak Edirne'deki hizmetleri için ona iltifat etti. Sonra acemi oğlanın elindeki bohçayı göstererek ''Bu Mısır Sultanı'nın kaftanı. Dilerim ki şimdi giyesin ve üç gün sırtından çıkarmayasın. Katımızda nice makbul olduğunu cümle alem görüp bilsin.'' dedi. Ama Sultan Selim giysilerdeki zehirin kuvvetini bilmiyor olmalıydı ki daha o gece Hoca Nergis Ağa'yı bir titremedir tuttu. Şehzadenin emri üzerine hekimlerden en güvenilir olanı adamın yanından bir an olsun ayrılmadı ve yanına kimse sokulmadı. Öğle saatlerinde de gece boyunca bedeni pençe pençe kızıllaşan Nergis Ağa feryatlar içinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Süleyman üzülsün mü, sevinsin mi bilemiyordu. Bildiği tek şey vardı. Erbiş gözdesi hayatını kurtarmıştı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 140.